Ayrım 60 ve İhtilal, Altan Öğmen, sayfa 641. Denize ilk girişteki ürperme. Burçak o toplantıda Menderes'in alınan tedbirler hakkındaki bir açıklamasını da ilginç bulmuş, bunu da anlatıyor. Başbakan bu tedbirleri kendisinin istemeyerek aldığını, zira sert tedbirlerin kendisine bir kazanç sağlamayacağını anlattı. Sözlerinin tevazuya aykırı olacağına işaret ettikten sonra, bu memlekette kendisi kadar milletin engin sevgisini kazanmış bir kimsenin bulunmadığını, bunun kendisine kâfi geldiğini, bu durumda sert tedbirlere başvurmak zorunda kalıyorsa, bunu istemeyerek alınan acı bir ilaç gibi aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Bayar'ın da katıldığı Genel İdare Kurulu toplantısında Menderes bir de denize ilk girişteki ürperme benzetmesi yapmış. Burçak onu şöyle özetliyor. Bir gün mecliste cereyan eden hadiselere temas eden başbakan, bu olayların partimiz ve memleket için mahzı hayır, yani çok hayırlı olduğunu, çünkü İsmet Paşa'nın meclisten dışarı atılmasıyla ve Halk Partisi milletvekillerinin polis aracılığıyla dışarı çıkarılmalarıyla artık yeni bir yola girdiğimizi, demokratik telakkilere pek ziyade bağlı arkadaşlarımızın bile halkçıların dünkü hareketleri karşısında duymakta oldukları tereddütten artık sıyrılmış bulunduklarını söyleyip, denize ilk defa giren bir insanın hissettiği ürpermeye benzeyen bir ürpermenin artık geçtiğini anlattı. Şimdi artık şartlara tam intibak eden tedbirleri alabileceğimizi söyledi. Cumhurbaşkanı da bu sözleri tasdik ederek, "Evet, ürperme artık geçti," dedi. Bir istifa. Yetki kanununun kabul edildiği meclis toplantısından sonra DP içindeki kanundan yana olanlar olmayanlar tartışmasının bazı sonuçları ortaya çıktı. Biri Demokrat Parti'nin kıdemli milletvekillerinden Müçteba Iştı'nın partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmesiydi. Iştı'nın yetki teklifine karşı olduğu biliniyordu. Meclis toplantısında da teklife kabul oyu vermemişti. İstifasını meclisin postanesine gidip oradan göndermişti. Sonra meclisten şapkasını alarak çıkıp gitmişti. Bir de Zonguldak milletvekili Hüseyin Balık'la ilgili bir olay oldu. Balık Demokrat Parti milletvekiliyken istifa etmiş, bir süre CHP'ye geçmiş, sonra eski partisine yeniden dönmüştü. O sırada Demokrat Parti'nin yetki kanununa karşı olduğunu ilan etmiş olan milletvekillerindendi. Gerçi kanuna karşı oy kullanma niyetini gerçekleştirememişti. DP'nin o zamanlar müfritler diye adlandırılan sertlik yanlısı milletvekilleri ise onun bu parti içi muhalefetini affetmemişlerdi. Onu meclis toplantısından sonra girdiği grup toplantısından "sen bizden değilsin" diye çıkmaya davet etmişlerdi. O da çıkmıştı. Daha sonra DP'den bir kere daha istifa edecekti. Yetki kanununa muhalefetlerini çeşitli vesilelerle açıklayan öteki milletvekilleri partide kalıp muhalefete devam etmeyi düşünüyorlardı. Muhalefetlerini partinin daha sonraki grup toplantılarında daha aktif hale getirmeye çalışacaklardı. Ama o gün için parti içi mücadeledeki zafer parti içi müfritlerdeydi. Yetki kanununun meclisten çıkışının ittifakla kabul edilmiştir diye ilan edilmesini sağlamışlardı. Meclisteki görüşmelere yayın yasağı var ama 27 Nisan günkü meclis görüşmelerinin gazetelerde yayınlanması tahkikat encümeninin daha önceki kararına göre yasaktı. Ama encümen ne olur ne olmaz diye o gün bir bildiri daha yayınlayıp o yasağı yeniden ilan etti. Tahkikat encümeninin vazife ve selahiyetleri ve bilumum karar tedbir ve faaliyetlerine mütevellit her türlü haber, havadis, beyan, tebliğ, mütalaa, vesika, resim ve yazıların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt cerideleri hariç bu takrirle alakalı Büyük Millet Meclisi müzakerelerinin her türlü vasıtalarla neşri yasak edilmiştir. Tahkikat Encümeni Reisi Denizli Mebusu Hamdi Sancar. Bu bildiri 27 Nisan gecesinde radyonun 11 ajansında ilan edildi. Fakat şimdi şu ne ile izah edilebilir? Tahkikat Encümeni'nin bu yasaklama bildirisinin gönderildiği radyo ve gazetelere bir başka bildiri daha gönderildi. O bildiri meclis başkanının imzasını taşıyordu. Meclis müzakereleri sırasında İsmet İnönü'nün yaptığı konuşmayı sözüm ona özetliyordu. Sözüm ona diyorum. Çünkü o özetleme İsmet İnönü'ye meclis başkanlığı tarafından yönetilmiş yeni bir suçlamaydı. Meclis Başkanlığı İnönü'nün meclis konuşmasında Türk milletine, orduya ve Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetine açık tecavüzler taşıyan sözler söylediğini iddia ediyordu. Bu tamamen gerçek dışı bir iddiaydı. İnönü'nün bir kısmı tutanaklardan da çıkarılmış olan sözlerini önceki bölümde yayınladım. İnönü'nün konuşmasında millete, orduya, meclise tecavüz anlamına gelecek hiçbir kelime yoktu. İnönü'nün o konuşması hiçbir yerde yayınlanamayacaktı. Tahkikat encümeni bunu yasaklamıştı. Meclis başkanının bildirisi ise o yasağın dışında sayılmıştı. O bildiri her yerde yayınlanacaktı. Herkes tarafından radyodan dinlenebilecek, gazetelerde okunabilecekti. İsmet İnönü ise kendisine meclis başkanlığı tarafından yapılan o haksız suçlamaya cevabını duyurma imkanı bulamayacaktı. Böyle bir çifte standardın demokratik ülkeler bir yana, diktatörlüklerde bile uyulmasına dikkat edilen asgari tutarlılık ölçüleriyle ilgisi var mı? Yok, ama 1960 yılının Nisan ayının son haftasında Türkiye'deki tahkikat encümeninin uygulamaları bu hale gelmişti. "Benim koyduğum yasaklar muhalefet içindir, bana işlemez, ben istediğimi söylerim, muhalefet söyleyemez." Encümenin anlayışı buydu. Matbaada sansür. Tahkikat encümeni o gece aynı anlayışla yetki kanunuyla edindiği yetkileri hemen kanunun cumhurbaşkanınca imzalanıp resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden de önce uygulamaya başlamıştı. İlk uygulama 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece yarısında Ulus gazetesinde başladı. Ulus'un matbaasına 3 polis geldi. Tahkikat encümeninin yazısı da olmayan bir emrini getirdi. Encümen Başkanı Sancar gazetenin baskısı başlar başlamaz ilk basılan 3 nüshasının alınıp encümene gönderilmesini ve baskının hemen durdurularak encümenden gelecek iznin beklenmesini istemişti. Eğer gazetede encümenin yasaklarına uygun olmayan bir şeyler görürse baskıya müsaade etmeyecekti. Bir uygunsuzluk görmezse baskıya izin verecekti. Bu yeni usul bir sansürdü. Gazeteye girecek haber ve yazılar yazı işlerinde değil ama matbaa aşamasında kontrolden geçiriliyordu. Gazetenin matbaa yetkilileri çaresiz bu emre uydular. Uymamanın yaptırımı belliydi. Yeni kanun encümene artık matbaa kapatma yetkisi de vermişti. Polisler basılan ilk 3 gazeteyi götürdüler. Uzunca bir süre o gazetelerden biri geri gönderildi. Üstünde bir okey işareti vardı. Encümen gazetede yasaklara bir aykırılık bulamamıştı. Yazı işleri ekibi o geceki gazeteyi zaten yeni kanunu göz önünde tutarak hazırlamıştı. Yani gazetenin baskısında biraz gecikmenin dışında bir aksaklık olmadı. Ama bu izin uygulaması tahkikat encümeni sürecinin o gece başlayan yeni döneminin yeni ilklerinden biri olarak basın tarihimize geçti. Ve 28 Nisan olayları. Demokrat Parti Genel Yönetim Kurulu'nun o toplantısı 28 Nisan 1960 Perşembe sabahı Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katılımıyla devam ederken İstanbul'dan Ankara'ya bazı haberler geliyordu. Bunlar o sabah İstanbul Üniversitesi bahçesinde başlayan öğrenci hareketiyle ilgili haberlerdi. Buna polis müdahale etmiş, çatışmalar çıkmıştı. Demokrat Parti Genel Yönetim Kurulu o haberler üzerine görüşmelerini tamamladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ilgili bakanları davet ederek onlarla birlikte o olayları değerlendirmeye başladı. O olaylar yakın tarihimizin 27 Mayıs 1960 öncesindeki bölümünde 28 Nisan olayları diye anılır. Bunların da tahkikat encümeni yasakları yüzünden basına yansıması çok sınırlı kalacaktı. O zamanın koşulları içinde kulaktan kulağa haber alma yollarına muhtaç olunacaktı. Tabii bütün iletişim yasakları sırasında olduğu gibi bazen eksik, bazen abartmalı haberler de devreye girecekti. Bunların gerçek halleriyle yazılabilmeleri daha sonraları mümkün olacaktı. Bugün burada o olayların bir özetini verelim. Bu kitabın 20. bölümünden başlayarak tahkikat encümeninin kuruluşunu, uygulamalarını ve yeniden yetkilendirilişini anlatıyorum. Bu bir bakıma 27 Mayıs olayından hemen önceki siyasi sürecin özetidir. Asıl aktörleri tabii iktidardaki ve muhalefetteki siyasetçilerdir. O sürecin sahnesi de Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ama şunu unutmamalı, o sahnede olup bitenler Türkiye'nin her tarafındaki evlerde, iş yerlerinde, kahvelerde, sokaklarda merak ediliyordu. Bunların radyo gibi, gazete gibi basın yayın organlarından her yönüyle öğrenilmesi konulan yasaklar yüzünden mümkün değildi. Ama dolaylı yollardan ulaşan bilgiler iç karartıcıydı. Bunlar öğrenildikçe ve vatandaşlar arasında tartışıldıkça tahkikat encümeni sürecinin işleyişinden ve sonucundan kaygı duyanlar hızla artıyordu. Aynı kaygıyı ülkenin her tarafında duyanlar arasında yerel siyasetçiler de vardı. Siyasetle hiç ilgisi olmayan her meslekten sade vatandaşlarda. Özellikle İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki gençler bu gidişe dur demenin çarelerini arıyorlardı. İstanbul Üniversitesi'nde baş gösteren 28 Nisan olayları, tahkikat encümeninin kurulmasıyla başlayan o gelişmenin 27 Nisan'daki yetki kanunu görüşmeleri sırasında hızla tırmanmasının sonucuydu. 27 Nisan gecesi meclisteki görüşmelerin ve olayların haberleri Ankara'daki gazeteciler tarafından İstanbul'daki gazete merkezlerine ulaştırılıyordu. Gazeteler konulan yasaklar yüzünden o haberlerin hepsini kullanamayacaklarını biliyorlardı. Ama bunlar kısa zamanda kulaktan kulağa yayılıyordu. Gazete binalarına uğrayanlardan veya o binalardan çıkanlara rastlayanlardan başlayan bir zincir gibi tüm şehre yayılıyordu. Tabii üniversite öğrencilerinin kahvelerine ve yurtlarına da flaş başlıklar halinde birbirini izleyerek. Görüşmeler başladı. Demokrat Partili muhalifler oturumu ertelemeye çalışıyor. Gürültüler çıktı. Başbakan Tahran'a gidecekti ama vazgeçti. İnönü kürsüde. Başkan Kirazoğlu İnönü'nün sözünü kesti. İnönü'ye meclisten çıkarma cezası hem de 12 birleşim için. Cezalar artıyor. Gazeteciler meclisten dışarı çıkarıldı. Meclise polis baskını. Bir CHP'li milletvekili meclis kapısından dışarı atıldı. 1960 yılında tabii ne bilgisayar var, ne internet, ne cep telefonu, ne fax, ne telex. Kablolu telefonlardan şehirler arası bağlantı kurmak saatlerce beklemeyi gerektiriyor. Türkiye radyoları tahkikat encümeni bildirilerinden ve hükümet açıklamalarından başka bilgi vermiyor. Yabancı radyolara ulaşmak umumi yerlerde zaten mümkün değil. Üstelik onlarda da Türkiye ile ilgili haberler hem sınırlı hem çok gecikmeli. Ama kulaktan kulağa kanalları en azından flash başlıklar yansıtmakta hiç gecikmiyordu. 1960'ın gençleri ve hocaları. Bu kitap dizisinin daha önceki kitaplarında belirttim. Türkiye'nin o yıllarındaki üniversite öğrencileri arasında siyasetle ilgilenenler az değildi. Bu aslında 1940'lı yılların sonlarından itibaren gerek iktidardaki gerek muhalefetteki siyasi partiler tarafından teşvik edilen bir eğilimdi. CHP'nin iktidarda, Demokrat Parti'nin muhalefette olduğu yıllarda da bu böyleydi. Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra da uzunca bir süre öyle oldu. Üniversite hocaları arasında da benzeri bir durum vardı. Onlardan özellikle hukuk, iktisat, sosyoloji gibi dersleri okutanların çoğu ülkedeki siyasi gelişmeleri takip ederler, gerekli görürlerse görüşlerini açıklarlardı. 1950'lerin ilk yıllarında partilerin gençlik kolları kuruldu, geliştirildi. Ayrıca her fakültede öğrenci dernekleri vardı. Onların Türkiye Milli Talebe Federasyonu gibi, Milli Türk Talebe Birliği gibi çatı örgütleri vardı. O örgütler siyasetle doğrudan doğruya ilgili olmasalar da üyeleri ilgiliydi. Aralarında çeşitli partilere üye olanlar veya olmasalar bile ülkedeki siyasi olayları tek tek değerlendirerek tavırlarını ona göre belirleyenler hayli fazlaydı. Üniversite hocaları da aynı şekilde davranmaya alışmışlardı. Gerçi 1954-1955 yıllarından itibaren iktidar onların aykırı görüş sayılacak görüşlerine karşı önlemler almaya başlamıştı. Hükümet onlara yaptırımlar uygulamak için kanun değişiklikleri yapmıştı. Ama o tedbirler onların en azından büyük kısmının iktidara aykırı gelen görüşlerini değiştirmeye yetmemişti. O gece oluşan görüş birliği. Özetle Türkiye'nin o zamanki birkaç üniversitesinde 1960 Nisan'ındaki tahkikat encümeni sürecini izleyip de demokrasiyi savunmak için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünen hocalar da eksik değildi, öğrenciler de. İstanbul Üniversitesi'nin hukukçularından Profesör Hüseyin Nail Kubalı ile Profesör Tarık Zafer Tuna'ya yetki kanunu ile ilgili eleştirilerini daha kanunun meclisteki görüşmesi başlamadan açıklamışlardı. O demeçler 27 Nisan tarihli bazı gazetelerde yayınlanmıştı. O gün öğleden sonra meclis görüşmeleriyle ilgili flash başlıkların Kulak gazetesi yoluyla İstanbul'a ulaşmasından sonra da üniversitenin gelişmelerden kaygı duyan öğrencileri harekete geçti. Aralarında kendiliğinden bir görüş birliği oluştu. Ertesi sabah İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde buluşacaklar ve yetki kanunu sürecine tepkilerini ifade edeceklerdi. Bilenler bilmeyenleri buldu söyledi. Öğrenci yurtları arasında ziyaretler yapıldı. Haber gece boyunca yüzlerce kişiye ulaştı. Hareket Hukuk Fakültesi'ndeki ilk dersten sonra başlayacak ve üniversite bahçesindeki Atatürk büstü önünde devam edecekti. 60. ayrımın sonu. Sayfa 646.